Ayrım 3. TMMOB Engelli Çalıştayı. Sayfa 19. Tüm insan hakları sözleşmelerinin ve engelli hakları sözleşmesinin getirdiği farklı tür yükümlülükler var. Bunlardan ilki ihlal etmeme yükümlülüğü. Örneğin ayrımcılık yapmama, sırf engelli olduğu için toplumsal yaşamdan kopartmama, kurumdan kopartmama, işkence yapmama, evlenme yetkisini elinden almama gibi yapmama yükümlülükleri. Devletin ikinci tür yükümlülükleri, devlet dışı kişilerin birbirlerine karşı bu yükümlülükleri ihlal etmesini önlemek. Yani koruma yükümlülüğü, yani kamu sektöründe işveren ayrımcılık yapmayacağı gibi devlet özel sektörde de ayrımcılık yapmasını önleyerek engellinin o hakkını korumak durumundadır. Son olarak ise sağlama yükümlülüğü. Bu, devletin hareketsiz kalamayacağı, örneğin özel eğitim sunma, tüm fiziksel çevreyi erişilebilir kılma gibi devletin aktif olmasını beklediğimiz türde yükümlülükler. Yine devletin yükümlülüklerinden bahsettiğimiz zaman, yasama, yürütme, yargının yükümlülüklerinden bahsediyoruz. Yasama organı mevcut halde yürürlükte olan sözleşmeye aykırı tüm yasaları ortadan kaldıracak. Sözleşmenin kabul edildiği tarihten itibaren sözleşmeyle çatışan hiçbir yasal düzenleme kabul etmeyecek. Bunun bir örneği neredeyse oluyordu. Görme engelliler bakımından imzanın sadece noterde şahit huzurunda olması durumunda hüküm ifade etmesine yönelik bir çaba vardı mecliste. Borçlar kanunu tasarısı tartışılırken, oysa bu şu anlama gelir: ben 18 yaşındayken imza atabilirim ama 58 yaşında yıllardır avukatlık yapmakta olan bir görme engellinin imzası için şahide ihtiyaç var. Bu gündelik hayatı olağanüstü derecede sekteye uğratan, arkasında da şu mantık olan bir yaklaşım: sen kendini koruyamazsın risklere karşı. Sen 50-60 yaşında da olsan, avukat da olsan biz seni risklere karşı koruruz. Uluslararası insan hakları hukuku bunu kabul etmiyor. Çünkü engellilerin korunmaya muhtaç, kendi kararlarını alamayan, risklerle karşılaştığında ne yapacağını bilemeyen insanlar olarak görmüyor. Yine tabii yürütmenin, yani idarenin önemli yükümlülükleri var. Özellikle erişilebilirlik dahil olmak üzere gerekeni yapacak olan yürütmedir, idari organıdır. Onlar da sözleşme hükümlerine uygun olarak icraatta bulunmak durumundadırlar. Ayrıca sözleşme açıkça devlet dışı kişi ve kurumların da yükümlülükleri olduğunu söylüyor. Bu sözleşme sadece devleti bağlamaz. Bizler de kendi görevlerimizi icra ederken, işverensek işe alırken, mimarsak proje çizerken, tüm engel türlerinin farklılıklarını gözetmek durumundayız. Örneğin benim görme engelli bir öğrencim var. Onun görme engelli olduğunu göz ardı ederek ben "slayta bakın, buradan öğrenirsiniz" diyemem. Slaytta yazılmış olan her şeyi tek tek okumak durumundayım. Tek bir görme engelli öğrencim sınıfta varsa veya görme engelli öğrencinin okuyamayacağı bir PDF dosyayla ödev vermem mümkün değil gibi. Yani her meslek grubunun aslında gündelik hayatta mesleğini icra ederken yapması ve yapmaması gereken birçok şey var. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne aslında hiç ihtiyaç yoktu. Çünkü engelliler tüm haklardan engelli olmayanlar gibi eşit olarak zaten yararlanma hakkına zaten sahiptirler. Yaşama hakkı, ifade özgürlüğü, kişi özgürlüğü ve güvenliği, din ve vicdan özgürlüğü, eğitim hakkı, sağlık hakkı, bunların hepsinin engelli olan, olmayan bireylerin tamamına ait olduğu konusunda aslında hiçbir şüphe yok. Ama yıllar içerisinde şu görüldü ki, genel nitelikteki sözleşmeleri, örneğin hepimizin çok iyi bildiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni engellilere uygulamak bakımından hakimler de işin uzmanı olmadığından hep sıkıntı çekildi. O nedenle engelliler bağlamında insan hakları ne ifade eder? Sadece buna açıklık getirme anlamında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi önem arz ediyor. Yoksa engelli olmayanların sahip olmadığı ama sırf engellilerin sahip olduğu bir haktan çok da bahsetmek mümkün değil. Yani erişilebilirlik sadece engellilere yönelik görülüyor ama burada görenlerimiz için ışık yanıyor olması aslında böyle bir erişilebilirlik meselesi. Çünkü görenlerimiz burası ışık almayan bir mekan olduğu için ışık yanmasa aslında görmeyen olacağız. Bunun için bizler engelli olmayanlar özellikle çok alışıklar kendileri için sağlanan bu tür imkanlara. Ama iş engellilere gelince farklılıklar gözetilmediğinden maalesef hak ve özgürlüklerden ya hiç yararlanılmıyor ya da tam veya eşit olarak yararlanılmıyor. O nedenle yeni haklar yok, sadece hakların engellik bakımından okunması var. Sözleşme özellikle şu mantığın çok altını çiziyor. Engeller korunmaya muhtaç bireyler değil, bağımsız, iktidar sahibi, sıradan herkes gibi bireyler. İkincisi, entegrasyon anlayışı bu sözleşmede terk edilmiş durumda. Yani biz engelliyi rehabilite edeceğiz. Böylece o sosyal hayata entegre olabilecek meselesi değil. Zaten mesele şu, siz engelli için neyi sağlarsanız sağlayın, dış dünya onun önüne sorunlar koyuyor. Bu sadece kaldırımlar, otobüsler meselesi, fiziksel çevre meselesi değil. Özellikle bilgiye erişim, iletişim bu çerçevede çok önemli. Mesele engelli bireyi rehabilite edip çevreye uydurmak değil, çevreyi engelli bireylerin de kullanacağı şekilde oluşturmak. Şunu düşünün, mühendisler bakımından bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşitme engelli bir kadın evde kalp krizi geçiriyor veya kanaması var. Bu kadının nasıl bir ambulans çağırabileceği hakkında bir fikri olan var mı? Erişilebilirlik sadece kaldırım değil, onu ifade etmek için söylüyorum. Kalp krizi geçiriyorsa bile işitme engelli bir insanın ambulans çağırması mümkün değil. Ama nasıl mümkün biliyor musunuz? Çok basit tedbirlerle bir belediye işitme engellilerin tüm bilgilerini toplayıp onlara eğer ambulans ihtiyacınız varsa boş mesajı şu numaraya gönderirseniz sizin ikametgah adresinize ambulans, eğer bir yazarak mesaja ilgili numaraya gönderirseniz ikinci adresinize, örneğin iş yerinize ambulans gönderiliyor. Ya da siz kendi numaranızdan sadece herhangi bir adresi mesaj gönderdiğinizde zaten o hat sadece acil hizmetlere tahsis edilmiş olduğundan o adrese hiç niye bu adres bize telefonla mesaj geldi diye sorgulamaksızın doğrudan ambulans gönderilebiliyor. Bu tür genel hizmetlere olan şekilde ulaşabilmeyi sağlayacak şeyler erişebilirliğe ilişkin genel tedbirler. O nedenle biraz daha yaratıcı olmak ve her sunulan hizmette bunu sağlamak gerekir. Örneğin görme engellisiniz, bu binaya girdiniz. Hangi kata gitmeniz gerektiği konusunda hiçbir bilgi yok. Halbuki her binanın kapısında sağ tarafta standart olarak bir kabartma adres panosu olsa veya standart olarak Türkiye'de her kamu binasında veya kamuya açık binada sağ veya sol tarafta bir zil olsa ve oraya bastığınız zaman doğrudan size nereye, hangi yöne dönerek gidebileceğinizi söyleyen bir insan bilgi verebilse aslında bu işler başkalarından yardım almaksızın ve sizi ihtiyaç sahibi göstermeksizin çözülebilecek meseleler. Zaten bizim meselemiz şu değil. Biri illaki koluna girer, biri illa yol gösterir, biri illa tekerlekli sandalyedeki bireyi kucaklar otobüse bindirir meselesi değil. Mesele bağımsız yaşayabilme meselesi. Kimseden bir şey talep etmeden. Çünkü gündelik hayatımızda hepimiz birilerinden bir şey talep ediyoruz. Ama şunu düşünün, gittiğiniz her metrede, yaptığınız her işte birinden bir şey istemek zorunda kaldığınızı düşünün. Mesele bu muhtaçlık durumunu ortadan kaldırmaktır. O nedenle de mevzuatı okurken işte muhtaçlık vurgusu mu yapıyor, kişiyi bağımsızlaştırmaya mı çalışıyor? Bu hususa göre mevzuatın iyi, doğru veya yanlış olduğunu yorumlamak mümkün. Bu çerçevede sözleşme önemli bir engelli tanımı getiriyor. Diyor ki, engellilik dışsal faktörlerle kişinin kendisine ilişkin unsurların birleşerek kişinin toplumsal hayata katılımını engelleyen unsurlardır. Yani ben bacağım olmadığı için dışarıya çıkamıyor değilim. Ben, benim durumumu gözetmeyen dışarıdaki meslek sahipleri yüzünden yürüyemiyorum. Yoksa tekerlekli sandalye ile her tarafa her şekilde tek başınıza gitmeniz, yurt dışına da seyahat etmeniz, tatile de gidebilmeniz çok kolay ve mümkün. Bunun ayrıntısına girmeyeceğim ama çok temel meselelerden bir tanesi sözleşme ayrımcılığın her türünü yasaklıyor. Ve bu çerçevede sırf engellilikle ilgili de farklı bir ayrımcılık türü öngörüyor. Bu bizler için çok önemli. Bir engelli düşünün, tekerlekli sandalyeli olabilir, görme engelli olabilir. Bir iş yerine genel erişilebilirlik koşulları düzgün olduğu için girebilmiş, 5. kata da çıkabilmiş, odayı da bulabilmiş. Ama her engelli kişinin farklı bir ihtiyacı ve genel erişebilirlik standartlarıyla giderilemeyecek bir ihtiyacı olabilir. Diyelim ki burada Ayrancı'da oturuyorsunuz ve engelli erişimle uygun otobüs sadece 9'da geliyor. Şimdi bu durumda sizin herkesle birlikte 9'da işe başlamanız mümkün değil. Ayrımcılık yasağının bir türü olan makul düzenleme dediğimiz şey bizim engelli kişinin somut ihtiyacına göre dış dünyayı, işin yürütülüş tarzını veya iş saatlerini değiştirmemiz. Bu durumda herkes 9'da işe başlarken bu kişi 9.30'da başlar ama herkes 18'de çıkıyorsa o kişi 18.30'da çıkabilir veya bunun karşılığı bir cumartesi fazla çalışabilir. Mesele çünkü sistemi korumak değil, mesele insanı sisteme dahil edebilecek şekilde sistemi değiştirebilmek. Bunun için erişebilirliği konuştuğumuz zaman biz kişiye bakmıyoruz. Biz aslında hep çevreye ve aslında ön yargılarımıza bakıyoruz ve makul düzenlemeyi sağlamamak, yani bir işveren, hayır kardeşim herkes 9'da başlıyor, sen de 9'da burada olacaksın, bir dakika gecikirsen 3 gün buna bakarım sonra sözleşmeni feshederim diyemez. Bunu yapması makul uyumlaştırma veya düzenleme sağlamamak olduğundan ayrımcılık olarak nitelendirilecektir. Sözleşmede düzenlenen hakların uzunca bir listesi var. O nedenle sadece bazı önemli kavramlara, özellikle sizler için önemli kavramlara değinmek istiyorum. Bu kavramların tanımları sözleşmede yapılmış durumda. 1. Erişilebilirlik. 2. Evrensel tasarım. 3. Makul uyumlaştırma. 4. İletişim. 5. Dil. Erişilebilirlik sözleşme tarafından sadece fiziksel dünyaya erişim olarak düşünülmüyor. Örneğin görme engellilerin kullandığı bilgisayar programı Word dosyaları okuyabiliyor ama PDF okuyamıyor. Şimdi siz eğer web sitenizde "Hayır kardeşim biz PDF olarak koyuyoruz, bunları da böyle. Biz görsel olarak çok güzel bir şey hazırladık." diyemezsiniz. Çünkü bilgiye kişi erişemez. Bu bir erişilebilirlik sorunudur veya işitme engelli de televizyonda dudak okuyuversin diyemezsiniz. Türkçe yapılan yayınların bile kanımca özellikle diziler ve filmler gibi işaret diliyle tercümesi çok pratik olmayan bir şey. Ama tüm dünyada yapılan bir uygulama var. Her şeyin altyazılı olması. Yani Türkçe dizi de Türkçe altyazıyla yayınlandığında işitme engelli kişilerin hiçbir sorunu kalmıyor. Burada tercüman arkadaşımızın bununla ilgili muhtemelen benzer sıkıntısı vardır. Ben ailede işitme engelli olan ama duyabilen kişilerin de bulunduğu ailelerle konuştuğumda şunu söylüyorlar. Eve geldiğiniz zaman sürekli işitme engelli kişiye tercüme yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü dizideki kişi sırtını dönüyor ve konuşmaya devam ediyor mesela. Kişi az çok dudak okunabiliyor ama kişi sırtını döndüğünde veya görüntüde olmayan biri konuştuğu anda iş bitiyor. Oysa bütün yabancı filmlere altyazı yapılabiliyorsa demek ki bu o kadar zor bir şey değil. Bu nedenle Türkçe dizi ve filmlere de altyazı mesela yapılabilir. Az önceki acil hizmet işitme engelli örneği yine sağlık hizmetlerine erişim anlamında bir erişilebilirlik örneği veya tekerlekli sandalye. Her tekerlekli sandalyeli kişinin aynı ihtiyacı yok. Sırt sorunları nedeniyle ayakta durmak zorunda olan kişiler var. O nedenle de erişilebilirlik ihtiyaçlarının tek tip sandalyeye göre de düşünülmemesi lazım. Mesela akülü tekerlekli sandalyeler olağanüstü ağır. Engelliler için yapılmış olan bu küçük asansörler o ağırlıkları taşıyamıyor. Niye? Sadece manuel tekerlekli sandalyelere göre yapılmış bir ağırlık kaldırma durumu var. O nedenle asansör var engelliler için ama kişi kullanamıyor. O nedenle dediğim gibi tek bir standardı gözeterek değil, farklılıkları gözeterek bu işleri yapmak lazım. Erişilebilirliğe ilişkin sözleşmede çok hüküm var. Genel olarak erişilebilirliği ele alan 9. maddenin yanında örneğin adalete erişim ayrıca düzenlenmiş. İşitme engellisiniz, saldırıya uğradınız, savcılıkla iletişim kuracaksınız. Hukuki terimleri bilen bir işaret dili tercümanı yoksa bunu anlatmak mümkün değil. Veya sağlık hizmetlerine erişim. Bir kadın işitme engelli jinekoloğa gidiyor. Biz genelde şuna şahit oluyoruz. 10 yaşında konuşabilen erkek çocuğuyla birlikte gidiyor kadın jinekoloğa. Ve çocuk tercüme ediyor. Bu sağlık hizmetine erişim midir? Hayır. Çünkü ne çocuğun tıbbi terimleri veya annesinin durumunu anlayabilecek bir yeteneği ve yetkinliği vardır, ne de hekim zaten o diyaloğu 10 yaşındaki bir çocukla kurabilir. Hem her şeyden önce kişi mahremiyetine aykırı. Çünkü hasta haklarının en temel kurallarından bir tanesi. Bir kadın yanında kocası olmadan da jinekoloğa gidebilmeli. 10 yaşındaki oğlan çocuğunu da yanına almadan gidebilmeli. O nedenle de Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nde erişilebilirlik her bir hak bakımından ayrıca düzenlenmiş. Eğitime erişim, sağlığa erişim, çalışma ve istihdama erişim gibi. Ve bunların hepsinde de bilgiye erişim bunların öncülü. Çünkü bir şeyin bilgisine sahip olmadan o hizmetten yararlanmanız mümkün değil. Sözleşmenin altını çizdiği bir başka kavram olan evrensel tasarım çok önemli. Bu tanıma daha sonra ayrıntısıyla bakmanızı öneririm. Bu şu anlama geliyor. Sadece engeller bakımından değil, herkesin mümkün olduğu kadar her tür farklılığa sahip büyük nüfus kesimlerinin hiçbir değişikliğe ihtiyaç duyulmaksızın kullanabileceği araç ve gereçler. Burada amaç, her mal ve hizmetin tasarımında, planlanmasında ve sunumunda sağlıklı ve güçlü 25-40 yaş arası erkekler dışında kişilerin de bu mal ve hizmetlerden yararlanmak isteyeceğinin gözetilmesi. Mesela kamu hizmetlerinden yararlanmaya gittiğiniz zaman genelde 1,5 metreye yakın bankolarda hizmet alırsınız. Bu kısa boylu olan kişileri de fiziksel engelli olan kişileri de olağanüstü zorlayan hususlardan bir tanesi. Sözleşmede vurgulanan bir diğer mesele olan iletişim ve dile gelince de iletişim, erişilebilir bilgi ve iletişim teknolojisi dahil dilleri, metin gösterimini, Braille alfabesi kullanarak ve dokunarak iletişimi, büyük harflerle baskıyı, yazılı, işitsel ve erişilebilir çoklu medyayı, sade dili, işitsel okumayı, beden dilini, diğer tür araçlarla gerçekleşen iletişimi ifade etmektedir. Yani iletişim dediğimiz bizim sadece sözlü iletişim değil. O nedenle de bir kamu hizmetine veya kamu hizmetine ilişkin bilginin sadece telefonla sesli olarak verilmesi veya sadece internetten verilmesi mümkün değil. Çok yaygın olarak şimdi kamu hastanelerinde randevu almak için internetten kayıt yapmanız gerekiyor. Her engel türü için bu mümkün olmadığı gibi yaşı ileri olan ve o nedenle de internet teknolojisi kullanmayan insanlar bakımından da olağanüstü ciddi sıkıntılar yaratıyor. Yardım ihtiyacını ortadan kaldıracak çözümlere ihtiyaç var. Sürem muhtemelen bitiyordur. Bir şey söyleyerek kapatacağım. Engellerin bağımsızlığı meselesine vurgu yaptım. Burada şöyle çok önemli bir husus daha var. Engelli kişilere özgü, engelli kişilere özel hizmet ilke olarak kabul edilmez. Örneğin meslek edindirme kursları. Engelli olmayan kişilerin de katıldığı kurslara bu kişiler de katılmalı. Ama bizde engelli parkı, engeller için meslek edindirme kursu, engeller için bitki dikiş kursu işte şu bu ama dünyalarımız hep ayrı. Eğitim dahil olmak üzere biz hep ayrı mekanlarda eğitim gördük, yaşadık. O nedenle de artık bizim ihtiyacımız olan birlikte yaşayabileceğimiz ortak mekanlar olması. Bu çalıştay mekanında da sıkıntılar olduğu zaten ifade edildi. Aynı şey hep bizim de karşımıza çıkıyor. Giriş kapısında rampa olsa bile hiçbir zaman kürsülerde rampa yok. Bunun şöyle bir mantığı var. Engelli hiçbir zaman üreten, bilgiyi karşısına aktaran, konuşma iktidarına sahip kişi olarak görülmüyor. Engelli her zaman hizmet alan, yardım isteyen, sadaka isteyen ve her zaman edilgen konumda olan ama söyleyecek hiçbir söz olmayan kişi olarak görülüyor. O nedenle özellikle kürsü tasarımları gibi özellikle iktidar vurgusu yapan mekanlarda mutlaka erişilebilirliğin sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu aslında kendi akıllarımızda bir hiyerarşinin, bir üstünlük iddiasının var olduğunu gösteriyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Oturum Başkanı Ömer Özgül, Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı. Yardımcı Doçent Işıl İdilgül Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada engelliler için ulaşılabilirlik hakkında Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden Sayın Doktor Deniz Çağlayan Gümüş Hanımefendi'nin sunumu var. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 24.